Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23, İsven 1401, Hicri Kameri 21, Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 14 Mart 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İlah Yönderler ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Amerika yaptırma altındaki ülkeler işbirliğiyle bu taktiği yok etsinler açıklamasında bulundu. İran ve Belarus ikili işbirliğini genişletmeye vurgu yaptı. Reisi ve Lukashenko, İran şirketlerinin bilgiye dayalı yetenekler ve başarılarının sergilendiği sergiyi ziyaret etti. İran Yargı Arki Başkanı, 82 bin kişinin son af kapsamına alındığını belirtti. Kenani, İran, Ukrayna'da barışı sağlamaya hazırdır dedi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Belarus arasındaki birçok ortaklığı işaretle Amerika yaptırım altındaki ülkelerin işbirlikleriyle bu taktiği yok etmeleri gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi ofisinden yapılan açıklamaya göre Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve beraberindeki heyeti kabulünde iki ülke arasındaki ortaklıklardan birinin Amerika ve bazı Batı ülkelerinin zorba yaptırımları olduğunu işaretle Amerika yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve ortak bir mekanizma kurarak yaptırım taktiğini yok etmeleri gerektiğini ve buna inandıklarını söyledi. Ayetullah Hamenei, İran karşıtı Amerika'nın inkılabın zaferinden itibaren ve son 12 yıldaki en ağır yaptırımlarına işaretle, yoğun yaptırımların İran'a sahip olduğu kabiliyetler ve iç güçlerin farkına varmasına sebep olduğunu, yaptırım döneminde İran için birçok ilerleme ortamının oluştuğunu belirterek, ülkenin ilim ve teknoloji, tıp ve biyoloji, hava, uzay, nükleer ve nano gibi alanlarda göz alıcı ilerlemeler yaşadığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi İran ve Belarus arasında ilim ve teknoloji, ticaret, uluslararası toplumlarda siyasi faaliyetler gibi işbirliği ortamlarına işaretle Kuzey-Güney Koridoru'na değindi ve Kuzey-Güney Koridoru'nun çalışmasının iki ülke ayrıca Rusya ve bölge ülkelerinin yararına olduğunu, bu yüzden her iki tarafın koridorun hizmete açılması için çalışmaları gerektiğini belirtti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. Muhammed Bakır Galibaf, Alexander Lukashenko ile Tahran'da yaptığı görüşmede ilişkilerin gelişmesi için uluslararası ve bölgesel koşulların hazır olduğunu, bunun ikili önlemlere bağlı olduğunu, çünkü bugün Amerika'nın tek taraflılık sürecini nasıl geliştirmeye çalıştığını herkesin bildiğini söyledi. Galibaf, bugün NATO ve Batı'nın bağımsız yaşama niyetinde olan ülkelerin karşısında durduğunu belirterek, bu tedbirlerin karşısında ekonomik, parasal ve mali ilişkiler ve ulaşım alanındaki ilişkiler, özellikle Avrasya ile bağlantılı olarak ayrıca takas sektöründe tercihli işbirliği ve tüccarlar ile ulaşım arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak ve farklı alanlardaki aydınlar arasında ilişkiler kurarak geliştirmelidir, dedi. Belarus Cumhurbaşkanı bu görüşmede Tahran ile Minsk arasındaki mübadele hacminin 3 kat arttığını belirterek, ambargonun yol açtığı sorunların aşılması için yaptırım uygulanan ülkeler arasında birlik ve beraberliğin gerekli olduğunu sözlerine ekledi. İran ve Belarus Cumhurbaşkanları toplantıları ve istişarelerinin oturum aralarında İranlı şirketlerin bilgi temelli yetenekler ve başarıları sergisini ziyaret ettiler. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, İran makamlarıyla yaptığı görüşme ve istişareler sırasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis eşliğinde bir dizi İranlılığının bilgi temelli yetenekler ve başarıları sergisinden sağlık, elektronik ve telekomünikasyon sektörleri, petrol, gaz ve petrokimya sektörlerindeki firmaları ve santral inşaatını ziyaret etti. Bu sergide İran ve Belarus Cumhurbaşkanları, İranlı firmaların çeşitli ilaç, elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının yanı sıra enerji santrali ekipmanları ve petrol, gaz ve gaz üretimi alanındaki son başarıları ve gelişmeleri hakkında yakından bilgilendirildi. Dün Seyyid İbrahim Reisi ve Alexander Lukashenko, İran ve Beyaz Rusya arasında kapsamlı bir işbirliği yol haritasına imza attılar. İki ülkenin üst düzey yetkilileri de cumhurbaşkanlarının huzurunda çeşitli ticaret, ulaşım, tarım, kültür ve sanat alanlarında işbirliği, belgeleri, tutuklu nakli ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle yürütme programı belgesine imza attılar. Rusya Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi gecesi gerçekleşen bu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Sergey Lavrov görüşerek fikir alışverişinde bulundular. Taraflar kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasına ilişkin son görüşlerine dikkat çekti. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü için dörtlü bir toplantı İran, Rusya, Türkiye ve Suriye yapılması konusunu da görüş tatilinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi çözüm ve diyaloğa odaklanma alanındaki ilkeli görüşünü vurguladığı iki Dışişleri Bakanı'nın ele aldığı diğer konular arasında Ukrayna sahasındaki son gelişmeler de yer aldı. Emir Abdullahyan ve Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik işbirliğine ilişkin gelişmeler de ele alındı. İran Yargı Başkanı ülkede 80 bin kişinin son af kapsamına alındığını ve bu sayının artabileceğini duyurdu. 5 Şubat İran Yargı Başkanı Ayetullah Hamene'ye son olaylarla ilgili sanık ve hükümlülerin yanı sıra kamu ve devrim mahkemeleri ve silahlı kuvvetlerin adli teşkilat tarafından mahkum edilenlerin önemli bir kısmının affedilmesi ve cezaların azaltılması yönündeki önerisinin ardından İslam İnkılabı rehberi, İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümü ve Mübarek Recep Ayı münasebetiyle eş zamanlı olarak bu teklifi kabul etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Yargı Erki Başkanı Hucetul İslam Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi son af istatistiklerini atıfta bulunarak affedilen bu 82 bin kişiden 22 bini hüküm giymiş veya hüküm giymeden önce af kapsamına alınmış isyancılardır, dedi. İran Yargı Erki Başkanı ayrıca şunları söyledi. İsyan hareketlerinin dışında diğer hükümlerden 60 binden fazla kişi affedildi. Bunlardan 25 bini ya hapisten çıktı ya da hapis cezaları af kapsamına dahil edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahran'ın başından beri Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu işaretle, İslam Cumhuriyeti'nin barışı gerçekleştirmeye ve Ukrayna'daki savaşı durdurmaya hazır olduğunu açıkladı. Nasır Kenani düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili bir soruya, İran'ın başından beri Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu ve herhangi bir tarafı desteklemediğini söyledi. Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'daki savaşa hiçbir tarafa silah sağlamadığını defalarca açıkladığını belirterek, İran'ın Rusya ile dostluğuna rağmen bölgelerin bu ülkeye ilhak edilmesini desteklemediğini ve savaşı bitirmeye hazır olduğunu ilan ettiğini sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Büyükelçisi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hakkında da şunları kaydetti. Bu konu iki ülkenin sınır bölgesinde bir uçağın uçuşu ile ilgili. Gerçekleştirilen uçuş İran'ın sınır bölgeleri ve İran'ın iç kesimlerinde gözetleme çerçevesinde periyodik olarak gerçekleştirilen normal bir uçuştu. Bu uçuşlar geçmişte de yapılmıştır. Kenani, İran'ın Moskova'da yapılacak Suriye konulu toplantıya katılımına da işaret ederek, Suriye'nin komşularıyla ilişkilerini geliştirmesinin İran'ın en önemli önceliklerinden biri olduğunu, çünkü Suriye ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölgedeki önemli ülkeler arasındaki iyi komşuluk, bölgede ve Suriye'de barış ve istikrara yardımcı olacaktır diye kaydetti. İran İstihbarat Bakanlığı yılın son çarşamba gecesi operasyonlar için sabotaj ağları ve ekipmanı keşfettiğini duyurdu. İstihbarat Bakanlığı'nın bildirisinde şu ifadeler yer aldı. Yılın son çarşamba gününe uzanan gecelerde terörist ve yıkıcı eylemler gerçekleştirmeye yönelik çok sayıda komplonun varlığına ilişkin güvenilir bilgilerin alınmasının ardından İran güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde çeşitli istihbarat, güvenlik ve teknik takip yöntemlerini kullanarak çok sayıda terörist ekibi tespit edip tutuklamayı başardı ve çeşitli patlayıcı maddi aletler, el bombaları ve ev yapımı havan topları ele geçirildi. Tahran'daki münafıklar terör örgütüne bağlı 21 kişilik unsurlardan oluşan bir ekibin de tespit edilip tutuklanması, Meşhed'de münafıklar terör örgütü ve ortak şebekesine bağlı bir hücrenin tespit edilip tutuklanması ve 462 el yapımı el bombasının bulunması, İran'ın batı şehirlerinin birinde el bombası üretimi için telsiz ve büyük miktarlarda ham madde, o şehirde bomba habercilerinin hazırlanmasının ana ajanlarının ve Tahran'daki ortakların tutuklanması, feshedilmiş demokratların terörist grubunun unsurlarının tutuklanması, İran İstihbarat Bakanlığı'nın bu bildirdeki eylemlerinin bir parçasıdır. İran'ın narkotikle mücadele karargahı Genel Sekreteri Endüstriyel Uyuşturucu Üretimi için kimyasallara maddelerin Afganistan'a ihracatı konusunda uyarıda bulundu ve bu konunun bölge ülkeleri ve uluslararası toplum için yeni bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İskender Muameni pazartesi günü Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Narkotik Uyuşturucular Komisyonu 66. yıllık toplantısında şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre en büyük afyon üreticisi Afganistan'da haşhaş ekimi yapılan alan %32 oranında arttı. Muameni, kimyasal ham maddelerin ise iki yönlü bir ticaret haline geldiğini, bu nedenle bu maddelerin sanayileşmiş ülkelerden Afganistan'a giderek daha fazla kaçırıldığını, burada yasal kullanımının bulunmadığını ve sadece eroin, morfin ve metafetaminin üretiminde kullanıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Narkotikle Mücadele Karargahı Genel Sekreteri bunun önce bölge ülkeleri, özellikle de komşu ülkeleri etkileyen uluslararası toplum için ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulundu. İran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi'nin İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı İslami İnkılabı'nın Filistin halkına yeni bir soluk verdiğini, bugün direnişin Batı Şeria'ya sıçradığını ve Siyonist rejim için barış noktasının olmadığını vurguladı. General Ramazan Şerif dün Kudüs Yürüyüşü Koordinasyon ve Planlama Oturumunda yaptığı konuşmada Kudüs gününün Filistin meselesini unutturmadığını söyledi. General Şerif, Siyonist rejimin yıkılmasına ve Kudüs'ün özgürleştirmesine her geçen yıl daha da yaklaşıldığının altını çizerek, Kudüs günü yürüyüşünün hem Kudüs davasını ayakta tutmaya hem de Filistin'in kurtuluşu için strateji belirlemeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. İran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi'nin İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı ayrıca İslam İnkılabı'nın yüce liderlerinin Filistin halkına verdiği desteğe ve kutsal Kudüs davasına değinerek şunları söyledi. Veriler son yıllarda Filistinli şehitlerin çoğunun 19 ila 24 yaşları arasında olduğunu ve topraklarını geri almak isteyen 4. nesil direnişçiler olduğunu gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist rejim ordusunun Ürdün Nehri'nin batı şeriasında bulunan Nablus kenti yakınlarında 3 Filistinliyi şehit etme eylemini kınadı. Pazar günü sabah saatlerinde batı şeriada bulunan Nablus kenti yakınlarında Siyonist askerleriyle çıkan silahlı çatışmada Cihad Muhammed el-Şami, Ali Osman el-Şami ve Muhammed el-Dabık adlı 3 genç Filistinli savaşçı şehit oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı pazartesi günü bir bildiri yayınlayarak İsrail'i Filistin milletine karşı sürdürülen barbarca cinayetlerinden sorumlu tuttu. İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in saldırıları hakkında uluslararası bir bilgi toplama komitesi kurma arzusunu da vurguladı ve uluslararası toplumu acil müdahalede bulunarak İsrail cinayetlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında özellikle de işgal altındaki Kudüs'te devam etmesini engellemeye ve uluslararası destek sağlamaya çağırdı. Siyonist rejim başbakanının kendisini ve eşini Ben Gurion havaalanına nakletme aldatmacası bu rejimin hava kuvvetlerini kızdırdı. Geçtiğimiz perşembe günü protestoların işgal altındaki bölgelere yayılması ve iletişim yollarının kapatılması ve Netanyahu'nun seyahatini engellemek için havalimanının ablukaya alınmasıyla Siyonist rejimin başbakanının protestoculardan kaçıp Ben Gurion havaalanına ulaşmak ve Amerikan Savunma Bakanı ile görüşmek için aldatmacaya başvurması bu rejimin hava kuvvetlerini kızdırdı. Öte yandan Türkiye'de depreme karşı yapıları güçlendirme derneği bu ülkede yapı birimlerinin yaklaşık 706 milyon yüksek riskli binalar kategorisinde olduğunu belirtti. El Meyadin kanalı Amerika'nın Suriye'nin Deir ez-Zor kentindeki üslerine onlarca IŞİD teröristinin naklettiğini duyurdu. Ve son haberimiz. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin bir üyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet, barışı tesis etmek için Sana ile doğrudan diyalog başlatmaya hazırlandığını duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Lukashenko'nun Tahran ziyareti ve İran ile Belarus'un ilişkileri güçlendirme iradesi etrafında. Tahran'da ziyaretlerini sürdüren Belarus Cumhurbaşkanı resmi makamlar ile görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İran'a gelişinde İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından karşılandı. İran İslam Cumhuriyeti ile çok yönlü işbirliğini ve ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Tahran ziyareti sırasındaki gündemindedir. Belarus Cumhurbaşkanı'na bu gezide üst düzey bir heyet eşlik ediyor. İran ve Beyaz Rusya Cumhurbaşkanları Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında iki ülke dışişleri bakanlarına ikili ilişkileri güçlendirme ve derinleştirme görevi verdi. Şimdiye kadar iki ülke arasında transit, ticaret, enerji, sanayi, bilgi ve teknoloji takası ve aktarımı konularında mutabakatlar sağlanmış olup iki ülkenin 2023-2026 yılları arasındaki ekonomik kalkınma yol haritasının hazırlanması yetkililerin gündemindedir. Beyaz Rusya olarak da bilinen Belarus, İran'ın komşusu olmamasına rağmen İran gibi Batı yaptırımları altında olması, Avrupa ve Avrasya bölgesinde yer alması ve Rusya'ya yakın ortaklığı olması nedeniyle İran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin bir parçası olabilecek ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Şu anda İran ve Belarus arasındaki siyasi ilişkiler istikrarlı ve yakın ancak ekonomik ilişkileri siyasi ilişkiler gibi genişlemedi. Avrasya bölgesinde ortak kapasiteleri kullanarak birbirleriyle işbirliği yapma kabiliyeti ise burada mevcuttur. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne tam üyeliği ile birlikte İran ile Beyaz Rusya arasındaki tarifelerin %80'inin sıfıra indirilmesi beklenmektedir. Ki bu durum ikili ekonomik ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Çeşitli ekonomik hedefler belirlenmiş ve ulaşımın geliştirmesi ve Belarus gibi ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanan bölgedeki diğer ülkelerle transit altyapıda geliştirilmek istenmektedir. Beyaz Rusya hükümeti menşei veya varış noktası Beyaz Rusya olan İran üzerinden mal transiti yapma konusunda özel bir arzuya sahiptir. Bu bağlamda Şehit Recai ve Amirabad limanlarının kapasitelerini önemli bir fırsat olarak görmektedir. Beyaz Rusya'nın İran Büyükelçisi Dimitri Kalsov, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin liman ve demir yollarının kapasitelerini her türlü malın geçişi için kullanabileceğini belirtti. Belarus ile ekonomik işbirliği çerçevesinde İran, bu ülkenin balıkçılık, tarım, tarımsal tüketim malları ve tarımsal ekipman ve makine kapasitelerini kullanabilir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eylül 2022'de 22. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant'taki oturumunda yaptığı görüşmede Belaruslu mevkidaşı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği düzeyinin artırılmasına yönelik yol haritasının hazırlandığını ve İran'ın Belarus ile mal ihracatına ve ortak ekonomik işbirliğine tamamen hazır olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya makamlarının siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapması bu arada anlam kazanmaktadır. Buradan hareketle Lukashenko'nun Tahran ziyareti sırasında ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik mutabakatların sağlanması ve bu doğrultudaki çözümlerin incelenmesinin yanı sıra bölgesel gelişmelerde dahil olmak üzere siyasi konularda da görüş alışverişinde bulunacağı söylenebilir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın İran ile mahpusların takası hususundaki anlaşmanın yokluğuna ilişkin tutumu etrafında. Biden hükümetinin İran ile Amerika arasında mahpusların takasına ilişkilerin olumsuz tutumu, aslında Amerika'daki cumhuriyetçilerin İran'a her türlü taviz vermekten kaçınma kararı ile doğrudan ilişkilidir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın Tahran ve Washington'un tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardığını açıklayan sözlerini, tutukluların acılarını yalnızca artıran acımasız bir yalan olarak nitelendirdi. Amerikalı yetkili şu ifadelerde bulundu. İran'da haksız yere gözaltına alınan 3 Amerikalının serbest bırakılması için sürekli çalışıyoruz ve sevdiklerine kavuşana kadar da durmayacağız. Bunun yanı sıra Amerika, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik tarafından da aynı günde ayrı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Güvenlik Konseyi İran'ın bu iddiasını yalan olarak nitelendirdi. Buna rağmen İran, Amerikalı mahkum değişimi konusunda bir anlaşmanın değerlendirilmesinin altını hep çizmiş ve buna vurgu yapmıştır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçtiğimiz günlerde İran ile Amerika arasında esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada geçen Mart ayından bu yana Amerika ile İran arasında dolaylı bir belge imzalandı ve bunun uygulanması için zemin henüz hazırlandı ve kanaatimizce her şey hazır ve Amerikalılar son teknik düzenlemeleri yapmalılar. Amerika açısından her şey yolunda giderse önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecektir dedi. İran ile Amerika arasında esir takasına ilişkin Biden hükümet yetkililerinin olumsuz tavrı bazı konulara ilişkin yapılmış gibi görünüyor. Her şeyden önce temelde Ocak 2021'de göreve geldiğinden beri Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çekilmesinin yeniden gözden geçirileceğine dair önceki iddialarına rağmen Biden yönetimi, Trump yönetiminin maksimum baskı kampanyası olarak bilinen düşmanca politikasını sürekli izledi. İran'a karşı aynı düşmanlıklar sürdü, hatta çeşitli bahanelerle İran'a yeni yaptırımlar da uygulandı. Bu nedenle şu anda bile Amerikan siyasi yapısında özellikle de Kongre'de çeşitli baskı gruplarının varlığı nedeniyle aralarında bir belge imzalanmış olmasına rağmen özellikle cumhuriyetçilerin İran'a herhangi bir taviz verilmesine karşı çıkması aynı sürecin devam ettiğini gösteriyor. Esir mübadelesi alanında Tahran ve Washington anlaşma sağlasa da Amerika'da yine birileri buna karşı çıkmaya çalışıyor. Ama pratikte Amerikan hükümeti bunu uygulamaya cesaret edemiyor. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını hedef alarak ve onu yalancılıkla suçlayarak bu konuda herhangi bir anlaşmayı temelden reddetmiş oluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise pazartesi günü yaptığı açıklamada tutuklular da dahil olmak üzere bazı konularda anlaşmaya varıldığını ve Mart 2022'de Amerikan resmi temsilcisi tarafından da imzalanan yazılı bir anlaşmanın oluşturulduğunu duyurdu. Amerikan tarafı bir taraftan bu konunun yaptırımların kaldırılması müzakereleriyle bağdaştırılmadan yapılması gerektiğini ve takasın gerçekleştiğini kabul ederken diğer taraftan da bunu nükleer müzakere sürecine bağlamak istedi. Diğer konu ise İran Dışişleri Bakanı'nın konumu göz önüne bulundurulduğunda İran ile Amerika arasında esir mübadelesine ilişkin bir anlaşma olduğu ifadesinin kesinlikle gerçeklere dayalı olmasının anlaşılmasıdır. Büyük bir yalan söyleme, verdikleri sözlere uymama ve sözde masayı terk etme Amerika hükümetinin yapabileceği bir durumdur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Hisven 1401, Hicri Kameri 21 Şaban 1444 ve Miladi 14 Mart 2023 Salı. ...66 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Hisven 1335'te SAVAK olarak bilinen İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması... ...yasa tasarısı İran Milli Şura Meclisi'nce onaylandı. Hicri Şems'i 1332'de Amerikan-İngiliz ortak ürünü olan askeri darbeyle hizmete uğrayan İran Petrol Sanayisi'nin... millileştirilmesi hareketinin ardından Washington Sovyetler Birliği'nin İran'daki nüfuzunu engellemek ve zalim Pehlevi rejimini korumak için güçlü bir güvenlik teşkilatının oluşması planını sundu. Şah'ın iç muhaliflerinden bastırılması için yaralarından bu teşkilat Amerikalılarca faaliyete geçirildi ve savak personeli eğitim gördüler. Bunlar İran halkının hakları ve özgürlüklerini savunan, herkesi komünist ve Sovyetler Birliği'ne bağlı oldukları adıyla tutuklayıp en şiddetli işkencelere tabi tuttular. Savak'ın faaliyetleri sırasında binlerce inkılapçı mücadeleci öldü ve yaralandı ve bu gizli teşkilat İran'da insan hakları ihlalcisi ve katliam simgesi olarak tanındı. Bu teşkilat İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden birkaç gün önce Hicri Şamsi 17 Behman 1357'de kapatıldı. ...61 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23 Nisan 1340'da İran'ın çağdaş tarihinin Müslüman mücadeleci din alimi ve şahsiyeti Ayetullah Seyyid Ebu Kasım Kaşani vefat etti. Gençliğinde Irak'taki Necef Eşref Din İlimler Havzası'ndan fıkıh dalında iştihad makamına ulaşan Ayetullah Kaşani, diğer din alimleriyle birlikte sömürgeci İngilizlerin despot siyasetlerine karşı geniş mücadele sürecini başlatması İran'dan ihraç edilmesine neden oldu. Ayetullah Kaşani İran'da İngiliz sömürgeciliğine karşı yıllarca mücadele etti ve bu yüzden yıllarca hapis yattı. Tahran halkı hapisten serbest bırakıldıktan sonra onu verdiği geniş çaptaki mücadelelerinden dolayı Milli Şura Meclisi'ni temsilci olarak seçti. Ayetullah Kaşani'nin Dr. Musaddık'ı ve İran halkının sürekli mücadelesini desteklemesi neticesinde İran'ın petrol sanayisi millileştirildi ve Musaddık ise başbakan oldu. İngilizlerin kuklası olan Kavamul Saltani başbakan olduktan sonra Ayetullah Kaşani yayınladığı bildiriyle halka çağrıda bulundu ve böylece Hicri Şamsi 30 Sir 1331 kıyamı vuku buldu. Hicri Şamsi 1332'de Amerikan ürünü darbenin gerçekleşmesi ve Şah'ın İran'a geri dönmesi ardından onun usulleri Ayetullah Kaşani'yi gözetim altına aldılar ta ki nihayet uzun süre sömürgecilere karşı yaptığı mücadelenin ardından vefat etti. ...938 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şaban, 506'da Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih ve muhaddislerinden Tacul İslam lakaplı Abdülkerim bin Muhammed Samani günümüz Türkmenistan'ın güneydoğusundaki Merv kentinde dünyaya geldi. Bilim elde etme yolunda büyük çaba harcayan Muhammed, İran, Şam, Hicaz ve Maviron Nehri'ne gitti ve oradaki bilim adamlarından feyizler aldı. Bu önde gelen Müslüman alim, El-Nisab, Mucem, El-Şuyuh, Edeb, El-Tale ve Merv Tarihi adlı eserleri kaleme aldı. ...45 yıl önce bugün, 14 Mart 1978'de soykırımcı rejim İsrail ordusu Tel Aviv çevresindeki mücadeleci Filistinlilerin operasyonları bahanesiyle Lübnan topraklarına saldırdı. Birçok Filistinli ve Lübnanlı sivilin ölümüne neden olan bu saldırıda soykırımcı rejim İsrail ordusu Güney Lübnan'ın Leytani ırmağına kadar işgal etti. Soykırımcı rejim İsrail'in Güney Lübnan'a saldırması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 425 sayılı bildiriyi yayınlayarak bu rejim güçlerinin Güney Lübnan'dan derhal geri çekilmesini istedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basına öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP iktidarı rant peşinde, ihaleler yandaşa gitti.
Yeni Asya.
Eğitim her alanda dökülüyor.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanlar deprem bölgesine gönderildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz, 12 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde sabit sermaye yatırımları ve erken sanayisizleşme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide yalnızca fiyatlar, geçim sıkıntısı gibi yaşadığımız güncel sorunları tartışıyoruz. Oysa ki böyle giderse gelecekte yaşayacağımız sorunlar daha da ağır olacaktır. Zira hükümet önlem almadığına göre ya işin farkında değil, ya da önem vermiyor veya yalnızca günü kurtarmaya bakıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Geleceğimizi olumsuz etkileyen sorunların başında sabit sermaye yatırımlarının yavaşlaması ve sanayisizleşme geliyor. Özellikle o halin başlaması ve başkanlık sistemine geçiş ile birlikte Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımları büyümenin altında kaldı. Sanayisizleşme hızlandı. Bu trend büyüme potansiyelini düşürüyor, mal arzının daralmasına, enflasyona ayrıca ithalatın artmasına neden oluyor, kronik işsizlik ortaya çıkıyor. Sanayi sektörü 2022 üçüncü çeyreğinde çok düşük %0,6 büyüdü. 2022 son çeyreğinde ise %3 oranında daraldı. Yatırımlarda ve sanayi üretiminde sorunların temelinde hükümete olan düşük güven, yeraltı ekonomisinin yüksek olması, üretim ve yatırımda ithal girdi payının çok yüksek olması, sektörel dengesizlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğünde geri düşmemiz, enflasyon ve bu nedenle gelen belirsizlik gibi sorunlar var. Tek cümleyle siyasi iktidar ekonomiyi yönetemedi. Sanayisizleşme, sanayi sektörünün özellikle ağır sanayi ve imalat sanayisinin ülke ihtiyacından daha düşük katma değer yaratması, bu alanda yatırımların gerilemesi ve üretim kapasitesinin düşmesidir. Sanayisizleşme ve düşen üretim arzı ithalat yoluyla karşılanır. Asya ülkelerinde imalat sanayisinin katma değer içindeki payı %30 dolayındadır. Türkiye'de 1998 yılında imalat sanayisinin GSYH içindeki payı %22,3 iken 2000 sonrası düşmeye başladı ve 2018'de %19'a düştü. Sanayisizleşme erken başladı. Güney Amerika ülkelerinde bu pay daha düşük %11 dolayındadır. Onun için de Güney Amerika belini doğrultamıyor. İmalat sanayisinin teknolojik yapısına göre üretim değerlerine bakarsak, AKP iktidara geldiğinde yüksek teknoloji oranı %7,6, düşük teknoloji oranı da 24,8 idi. AKP iktidarında yüksek teknoloji oranı düştü ve düşük teknoloji oranı arttı. 2017 yılında yüksek teknoloji oranı %3,4'e ulaştı. Düşük teknoloji oranı %38,4'e yükseldi.
Mehmet Kara 12 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ayıp mı dediniz?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülke seçimlere giderken medyanın durumu ve özellikle de muhalif medyaya yapılanlar dikkatle takip edilecek. Her ne kadar muhalif kanallara deprem sonrası yağan cezalar gündem olsa da aslında muhalif medya uzun süredir bir kıskaca alınmış durumda diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Muhalif gazetelere bir taraftan yıllardır haksız ve hukuksuz olarak resmi ilan verilmiyor, diğer taraftan da bu gazetelere mensup gazetecilerin sürekli basın kartı dahil kartları yıllardır yenilenmiyor. İş iktidarı destekleyen gazete ve televizyonlara gelince tabiri caizse ihya ediliyorlar. İktidarı destekleyen medyaya bütün kapılar açılırken muhalif medyaya ise adeta hayat hakkı tanınmıyor. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın söylediği CHP medyası diye bir medya oluştu, ayıp bir şey ya sözleri medyanın hali pürmeli halini de göstermesi açısından önemli. Hem de onlarca televizyon kanalı bangır bangır hükümet propagandası yaparken. Bu duruma gülmek mi yoksa kızmak mı gerekiyor gerçekten bilemiyoruz. Tarafsız bölgede iktidarı destekleyen gazetecilerin telaşına korkusu demek de mümkün. Dikkat edildiğinde hükümet yanlısı medya mensuplarını bir endişe kapladığı ortada. Programda Ankara temsilcisi Hande Frant Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak diyor. Fırat'ın sözü daha bitmeden seçilirse diye kesmeye çalışan Hakan, Fırat'ın sözlerine devam etmesi karşısında panikleyip, "Seçilirse, seçilirse, ya seçilirse değil mi? Bir dakika Hande" demesi iktidar medyasının geldiği durumun tam bir özeti. Hakan Fırat'ın "ya tabii ki" yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçilirse demesiyle bir oh çekmiş olmalı. Yalnız burada dikkat çeken bir durumda başka bir katılımcının kameraların kendisini göstermediği bir anda geçmiş olsun demesi oldu. Bütün bunları görünce Erdoğan'ın geçen yıl CNN Türk yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandırırken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan'a şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz diye sormasına karşılık Erdoğan'ın "Vallahi Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey gereğini yapıyor." ifadeleri medyanın geldiği noktayı özetleyen bir söz olmuştu. Selvi gereğini yapıyor mu? Sizin takdirinize bırakıyoruz. Ancak o tarihten bu yana Coşkun bu sözlerinden gereğini yaptığını görmüş olduk. Durum böyleyken CHP medyası diye bir medya oluştu. Ayıp bir şey ya denmesi ibretlik oluyor. Hatta gülünç kaçıyor.
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 12 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Kaya sınıfı ülkeyi ayakta tutuyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Zonguldak madencileri, akutçular, belediyelerin kurtarma birlikleri, itfaiyeciler, AFAD'ın kurtarıcı adamları, vinççiler, iş makineleri kullanıcıları ve uzman köpekler, dünyadan koşup gelen özel ekipler olmasaydı biz ne yapardık depremde ülke olarak hiç düşündünüz mü diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Kaya sınıfı üzerine 2017 yılında yazmıştım. Şimdi deprem nedeniyle gözlemlediğimiz kurtarıcı insanların kaya gibi çalışmaları konuyu yeniden gündeme getirdi. Ülkeyi ayakta tutan bu sınıf olmasa bir ülkeden, milletten bahsetmek mümkün değil. İktidarlar, siyaset, sahtekar yüklenici, parasını vererek kullandığı mühendis ve denetçisi, belediyelerdeki çıkar yöneticileri, imar afçıları ülkeyi batırıyor her yönüyle. Dikkat edin, Bütün bu saydıklarım yiyor, içiyor, soyuyor, kasalarını dolduruyor, mallarına mal, mülklerine mülk katıyor. Yaptıkları hizmetler ise rezilliği eşdeğer, geride yaşanmaz kentler, evler, apartmanlar, mahalleler ve ölü canlar bırakıyorlar. Ve doğa bir depremle bu yiyici felaket sınıfı açığa çıkartıyor. Tabii olan millete oluyor, her şeyini kaybediyor, canını, yaşamını, eşini, oğlunu, kızını, anasını, babasını. Ve ortaya tek kurtarıcı kaya sınıfı, işinin ehli insanlar, kurtarma uzmanları, hemşireler, doktorlar, yardımcılar, dayanışmacı tüm millet. Hepsi emekçi ve yaptıkları büyük işe kıyasla orta sınıf altı maaş alanlar. Dikkat edin, ülkeyi bu hale getiren yiyici sınıftan kimse orada. Ne bu duruma göz yumarak, bilerek felaketin gelişini seyreden siyasetçi, belediyeci, ne de işini en kötü şekilde yapan yüklenici, mühendisi, denetçisi. Bu ülke uzman, bu emekçi sınıf sayesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Kaya sınıfı isimlendirmesi kaybettiğimiz Doğan Kuban Hoca'ya ait. Önemini zerre kaybetmemiş, şamar gibi yüzümüze çarpan seçme yazılarını her hafta herkese Bilim Teknoloji Dergisi yayımlamayı sürdürüyor. Kuban Hoca kalça kemiği kırığı nedeniyle uzun süre hastanede yatınca önemli gözlemlerde bulunmuş ve şöyle demişti. Hastanelerde çalışan uzman ve uzman yardımcısı, kimisi üniversiteyi, kimisi liseyi bitirmiş genç uzman grubunun Türkiye ekonomisini ve toplumun çağdaşlık düzeyini açıklayan davranışlarını inceleme fırsatı buldum. Bugün Türkiye'de sınıfsal ortalamanın alt katmanlarını temsil eden ve kaya sınıfı diye tanımladığım büyük halk katları Türkiye'yi, çağdaş dünyayı en çok yaklaştıran gruptur. Siyasetçi ülkeyi çağdaş dünyadan, gelecekten, uygarlıktan, insan gibi yaşamaktan, ahırında besledikleriyle birlikte uzaklaştırıyor. Hoca sürdürüyor. Ailesini geçindirmek için yaşamın sağladığı bütün olanaklara yapışmış, gelir seviyesi alt boyutlarda kadın erkek karışık, bekar ve evli, yaşı 50'yi geçmeyen bir sınıftan söz ediyorum. Bu sınıf öğretim derecesi ne olursa olsun Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan sınıftır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsüre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Farsüre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsüre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun İnternet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Altyazı M.K.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın eşsiz şahsiyetinin bir bölümüyle tanıştık. Şimdi o Hazretin yaşamını irdelediğimiz programımızın son bölümünde bu büyük kadının ilham veren ve ibret kaynağı olan kişiliğinin önemli noktaları ile tanışmak istiyoruz.
Hazreti Fatıma İslam tarihinin simge kadınlarından biriydi ve birçok fazilete ve keramete sahipti. Hazreti Fatıma'nın en seçkin özelliklerinden biri, İslam peygamberinin has saygı ve sevgisi ve ilgi odağında yer almasıydı. Bu bağlamda Şii ve Sünni rivayetlerde birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'ye ilgisi ne zaman bir yolculuğa çıkacak olursa, en son o Hazreti ile vedalaşacak kadar fazlaydı. Nitekim dönüşte de ilk görüştüğü insan, kızı Hazreti Fatıma'ydı. Aslında bu saygı ve sevginin sırrı Hazreti Fatıma'nın iman ve salih amelinin en mükemmel mazharı olmasıydı. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın sevgisi Resulullah Efendimiz'in kalbine ve ruhuna yerleştirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amelde bulunanları Yüce Allah onlara yönelik aşk ve sevgiyi gönüllere yerleştirdiğini buyuruyor.
Bundan başka Allah Teala tüm peygamberlerin arasında bir tek İslam peygamberini doğrudan ve hiçbir aracı olmaksızın emrederek insanlardan risaleti için yakınlarının sevilmesinden başka hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyurmaktadır. Bu ayette ilahi emir söz konusu olduğundan Hazreti Fatıma'nın en bariz müstakı olan Ehl-i Beyt fertlerine yönelik sevgi ve saygı başta İslam ümmeti olmak üzere herkese vaciptir.
Yüce Allah bu emrenin hedefini bir başka emir ile açıklamıştır. Allah Teala peygamberine hitaben insanlara Rabbine doğru bir yol seçmek istemenin dışında risalet için hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyuruyor. Yani Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine yönelik aşk ve sevgi gerçek ilahi yola adım atmaktır. Bu yüzden günlerden bir gün Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'nın elini tuttuğu bir sırada şöyle buyurur. Onu tanıyan veya tanımayan herkes bilsin ki bu Fatıma, Muhammed'in kızı, benim kalbimin ve ruhumun bir parçasıdır. Kim onu incitirse beni incitmiş olur ve kim beni incitirse Allah'a incitmiştir. Allah Resulü bir başka yerde kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurur. Ey Fatıma, Rabbin senin hoşnutluğuna hoşnut olur ve senin öfken ile öfkelenir.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt hakkında tüm tutumlarında duygusal bağlardan ziyade inanç temelinde bağları bulunduğunu ve o hazretin her eylemi Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiğini gösteren bir başka macera, Allah Resulü'nün Necranlı Hristiyanların din adamlarıyla mübahale etmesidir. Bu macerada gerçi Allah Resulü Hristiyanların tüm sorularına cevap verdi fakat yine ikna olmadılar. Bu yüzden Resulullah Efendimiz onlara hakkaniyetini ispat etmek için mübahale önerisinde bulundu. O kader belirleyici anda Yüce Allah peygamberine onlara her iki taraf evlatları ve kadınları ve canları kadar sevdiklerini getirmelerini ve ardından birbirini lanetlemelerini ve yalancının ilahi lanete maruz kalmasını söylemesini buyurdu. Beklenen günde ve saatte Necranlı Hristiyan heyet Allah Resulü evlatları arasından Hasan ve Hüseyin'i ve kadınlardan Hazreti Fatıma'yı ve erkeklerden de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirdiğini görünce şaşkına döndüler ve ilahi azaptan korkarak mübahaleden çekildiler. Bu gelişme Allah Resulü'nün başta kızı Hazreti Fatıma olmak üzere Ehl-i Beyt'ine yönelik aşkın ve sevgisinin ilahi ve semavi temeli olduğunu gösteriyor.
Gerçi Hazreti Fatıma çocukluk çağı ve kısa ömrü boyunca Allah Resulü ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın engebeli yaşamlarında ve acı tatlı tüm anlarında onların yanındaydı. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine Kadir-i Hum'da imamet ve velayet ve hilafet makamına seçilerek Resulullah tarafından bu makama atandığında Hazreti Fatıma yeni ve ağır bir sorumluluğa hazırlanması gerektiğini anladı. Hazreti Fatıma o andan itibaren Hazreti Ali'ye bir eş olarak bakmanın yanında tüm sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi ve cihadi alanlarda izlemesi gereken ve o Hazretin adım attığı yola adım atması gereken bir imam ve bir önder olarak bakmaya başladı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha basireti ve derin bakışı ile yaşanan gelişmelerden hareketle İslam ümmeti İmam Ali aleyhisselam ile Kadir-i Hum'da biat etmesine karşın sözlerine bağlı kalmamaları ve o hazreti bırakmaları ve dinin kemali ve ilahi nimetin tamamlanması ona bağlı olan imamet yolu saptırılmasından endişe ediyordu. Maalesef Hazreti Fatıma'nın bu kaygısının gerçek olması pek uzun sürmedi. Özellikle Allah Resulü hastalanarak sağlığı günden güne kötüye gitmeye başlaması ve sonunda Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesinin ardından bu kaygı gerçekleşmeye başladı. Allah Resulü rihlet ettikten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam ve Selman ve Miktad ve Ebu Zer gibi seyrek sayıda sahabenin dışında Allah Resulü'nün sahabesi o hazretin naaşını bıraktı ve Kadir-i Hum'da tarihi hamaseti unutarak ve ilahi emri ve Allah Resulü'nün fermanını göz ardı ederek İslami toplum için halife belirlemeye kalkıştı.
Bu şartlar Hazreti Fatıma'ya katlanamayacak kadar ağır geldi. Öyle ki hasta yatağına düştü. Ancak sorumluluk duygusu Hazreti Fatıma'ya duyarsız kalmasına müsaade etmedi. Ve kamuoyunu aydınlatmak için Haşimoğullarından bazı kadınları yanına alarak camiye geldi. Sahabe o hazreti için bir perde astı. Hazreti Fatıma babası Allah Resulü'nün hicranına dayanamıyor ve sürekli gözyaşı dökerek konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah Muhammed'i risalet ile görevlendirdi ki emrini yerine getirsin ve hükmünü uygulasın ve hedefini gerçekleştirsin. İnsanlar inançlarında dağınıktı ve küfür ve cehalet ateşinde yanıyor, putlara tapıyor ve Yüce Allah'ın emirlerine umursamıyordu. O zaman Muhammed'in varlığı bereketiyle karanlıklar aydınlık oldu ve cahillik bertaraf edildi. Şaşkınlık ve yanlış perdeleri aralandı. Babam insanları hidayete erdirmek için kıyam etti ve gönlü kör olanların gözünü açtı ve İslam dinine ve doğru yola hidayete erdirdi. Daha sonra Yüce Allah peygamberine yüce ve pak nurunu mihribanlık ve rağbet ile melekuta götürdü. Şimdi babam bu dünyanın tatsızlıklarından gönlü rahattır ve ahiret sarayından meleklerle bir aradadır ve bağışlayıcı Allah onu kendi ridvanına yerleştirdiği bir sırada ilahi katın yakınındadır.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha konuşmasının devamında camideki insanlara hitap ederek şöyle devam etti. Ey insanlar! Siz Allah'ın emrettiği ve men ettiklerinin temsilcileri ve dinin ve nübüvvet ilminin taşıyıcılarısınız. Kendinizden emin olun. Sizler İslam dinini başka milletlere tebliğ etmelisiniz. Resulullah'ın hakiki halifesi Ali sizin aranızdadır. Allah daha önce ona itaat etmeniz için sizlerle ahit bağladı. Ali Allah'ın konuşan kitabı ve sadık Kur'an ve parlayan nurdur. Ali'nin basiret gözü aydın ve batını ve fıtratı aşikardır ve başkaları onun makamını arz etmektedir. Ali'yi izlemek insanı ilahi rıdvan cennetine götürür. Sözlerini dinlemek kurtuluşa vesile olur. Ali'nin varlığının bereketiyle ilahi nurani hüccetleri almak mümkündür. Ali'nin yardımı ile ilahi vacipleri ve haramları tanıyabilir ve ilkeli ve mantıklı ve aydın delillerle şeriat yasaları ile tanışabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Baba aşkı ve sevgisi Allah Resulü'nün Ehl-i Beyti hakkında onca vurgusuna rağmen karşılaştığı zorluklar ve ihanetler ve en önemlisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kesin hilafet hakkının gasp edilmesi sonucunda Hazreti Fatıma'nın sabrını tüketti ve o hazret bir rivayete göre hicretin 11. yılın 3 Cemadüssane ve bir başka rivayete göre de 13 Rebiyussane tarihinde Allah Resulü'nün melekuti rihletinden 75 veya 95 gün geçmeden hayata gözlerini yumdu. İslam peygamberi vefat ettikten sonra o hazretin ehli beytine yürenik zorluklar ve sıkıntılar o kadar arttı ki Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle vasiyet etti. Ali'cim beni kendin gusül et ve sonra kefen giydir ve defnet. Beni gece vakti defnet. Bana zulmedenlerin hiçbiri benim cenaze törenime katılmalarını istemiyor.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha gençlik çağının doruğunda Hak Teala'nın davetine lebbek demesine rağmen kendisinden ebedi bir örnek geride bıraktı. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha eşsiz ve örnek bir kadın, iman ve takva abidesi, basiretli, sorumlu ve yükümlü bir insandı. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha vefakar bir anne, sade bir yaşama olan maneviyat ve ibadette örnek bir kadındı. Hazreti Fatıma zorlukların karşısında sabretmesini bilen, insanların acılarını yakından hisseden, fedakar, ahlaklı ve takvalı bir insandı. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha tehlike sırasında düşmanla savaşan ve velayet ekseninden ayrılmayan ve kelimenin tam anlamıyla tüm ahlaki faziletlere ve ahlaki mekarime sahip olan ilahi bir insandı. Yüce Allah'ın sonsuz selamı, tarih boyunca beşeri camianın en mükemmel kadını olan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın üzerine olsun.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Müzik. Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıkları ele almak istiyoruz.
İşgal altındaki topraklarda gerilimlerin şiddetlenmesi
ve İran ile Suudi Arabistan arasında anlaşma ilan edilmesi
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz haftada işgal altındaki topraklar gösterilerin ve çatışmaların şiddetlenmesine tanık oldu. Gösterilerin meydana gelmesinin ana nedeni Benjamin Netanyahu kabinesi tarafından yargısal reformun takip edilmesiydi. Bu plan uyarınca İsrail'in yargısal bağımsızlığı zayıflatılacak ve kabinenin ve Knesset'in yetkileri artacaktır. Eleştirmenler ve protestocular bu planın sonunda Netanyahu'nun yolsuzluk dosyalarından aklanmasına yol açacağına inanıyor. Bu plan işgal altındaki topraklarda son yıllardaki koyu olan siyasi çatışmayı artırdı ve Netanyahu'nun siyasi rakipleri onun iktidardan çekilmesini talep ediyor. Aslında Netanyahu'nun rakipleri Itamar Ben-Gvir gibi radikal bireylerin kabineden azledilmesini istiyor. Onun görevden alınması durumunda da kabine pratikte çöker.
Netanyahu şimdiye kadar kabinedeki değişikliklere karşı çıkmış, hatta Ben-Gvir'e daha fazla yetki vermişti. Buna göre Netanyahu kabinesine karşı gösteriler halen devam ediyor. Geçen perşembe günü protestocuların Netanyahu'nun kabinesine karşı gösterisi Tel Aviv'de düzenlendi. Ancak bu gösteri Filistinli bir gencin, 4 İsrailli'nin yaralandığı ve bir kişinin de öldüğü şehadetçi operasyonla tanık oldu. Ateş etme operasyonunun uygulayıcısı İslami Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden Şeyh Salah el-Havaci'nin oğlu olan 23 yaşındaki Filistinli genç Mu'tez el-Havaci'ydi ve şehit oldu.
Filistinli gencin eylemi Hamas'ın ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin duyurduğu gibi Siyonistlerin cinayetlerine bir tepkiydi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Davut Şehab da Tel Aviv'deki ateş etme operasyonunu Siyonist işgalcilerin cinayetlerine doğal bir tepki olarak nitelendirdi ve şunları belirtti. Siyonist düşman Filistin ulusuna diz çöktürmek istiyordu ama işgal altındaki toprakların derinliğinde böyle bir operasyon, Filistinlerin işgalcilerin karşısında direnişi sürdürmede ısrar etmeleri anlamına geliyor.
Salı günü Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'daki Cenin kentine saldırdı ve Filistin direniş güçlerinin direnişiyle karşılaştı. Söz konusu çatışmalarda 6 Filistinli Siyonist askerlerin mermisiyle vurularak şehit oldu, 26 kişi de yaralandı. 26 Şubat'ta da Batı Şeria son yıllardaki ender yaşanan olaylardan birine tanık oldu. Daha çok Nablus çevresindeki yerleşim birimlerindeki radikal Yahudilerden oluşan 400'den fazla Siyonist Nablus'un güneyindeki Havare köyüne saldırdı. Bu saldırı bir Filistin şehit olmasına, 110 kişinin de yaralanmasına, onlarca aracın ve birkaç evin ateş almasına neden oldu.
Tahran Radyosu.
Filistinli gencin operasyonu ve ayrıca gösterilerin devam etmesi İsrail İç Güvenlik Bakanı'nın şiddetli öfkesine neden oldu. İtalya'ya yolculuk yapan Netanyahu'nun yokluğunda İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv polis şefi Amitai Eşedi, Siyonist protestoculara karşı yeterli şiddeti ve ciddiyeti göstermediği için azletmiştir. Diğer bir deyişle Ben-Gvir İsrailli protestocuların taleplerini kabul etmek istemediği gibi polisin protestoculara karşı geniş çaplı şiddet kullanması ve gösterileri şiddetle durdurması gerektiğine inanıyor. İç Güvenlik Bakanı'nın bu davranış modeli işgal altındaki topraklarda iç savaş meydana gelebileceği tehlikesine ilişkin uyarıların artmasına neden oldu.
Buna göre Siyonist rejim başkanı Yitzhak Herzog, perşembe günkü olaylara tepki olarak şunları söyledi. Yaşanmakta olan şey gerçekten bir faciadır ve bizim ülkemiz gözlerimizin önüne çökmektedir. Koşullar geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyor. Devlet tarafından önerilen yargısal reformlar kenara koyulmalı ve bunların yerine üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeve getirilmelidir. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili siyasi analiz Sayın Abdullah Kavan'ın görüşlerini dinleyelim.
İsrail tarihinde kim gelirse gelsin politikalarında fazla bir değişim görmüyoruz. Yani bu gerçekliği kabul etmemiz gerekir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Zaman zaman çok aşırı derecede Filistin üzerine gidildiği zaman az da olsa bazı dönemlerde Filistin halkına karşı yapılan zulmü protesto eden İsrailliler de vardı. Bunu da görmek gerekir. Fakat böyle aşırı şekilde sağcı olan ve işte oyların %100'ünü alan bir iktidarın ve politikasını tamamıyla savaş üzerine, katliam üzerine, saldırı üzerine kuran bir idarenin, bir şahsiyetin gelmesi bütün İslam aleminde, özellikle de Filistinler açısından bir endişeye yol açtı. Çünkü bu yerelde bir destek olarak, yani bu politikanın sürdürülmesiyle ilgili bunu benimseyen bir halkın desteği, evet, bu endişelere sebebiyet verdi. Fakat bu endişe, bu saldırganlıktan ziyade şöyle bir geniş çerçeveden meseleye baktığımızda Müslüman ülkelerin meseleye bakışı ve şimdiye kadar Filistin'e yapılan saldırılı, özellikle de bu Netanyahu döneminde aşırı şekilde Filistinlilerin üzerine gidilmesi ve bunun destek halk tarafından desteklenmesi ve sıradan bir destek değil, %100'ünü alması Müslüman ülkeleri açısından, Müslüman liderleri açısından, Müslüman halk açısından ibretle izlemesi gereken bir durumdur. Eğer bugün Müslüman ülkeler Filistin'e sahiplik etmiş olsalardı hakkıyla, hangisinin kazanması pek de önemli değildi. Fakat politikalarını saldırı üzerine hiçbir şekilde uzlaşmadan yana koymayan bir liderin %100 halkın desteğini alması ve şuna işaret ediyor ki bundan sonraki saldırılar ve o politikaların devam edeceği ile ilgili bir tablo ortaya çıkıyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'dır ya da farklı oluşumlardır ve özellikle de belki Türkiye açısından bunu değerlendirmemiz gerekir ya da İran açısından bunu değerlendirmemiz gerekir. Bunların da yapılan saldırılara karşı, özellikle Filistin'e karşı yapılan saldırılara karşı ya da haksızlıklara karşı ya da işte o Gazze ablukasına karşı zaman zaman yapılan böyle sadece İslami açıdan değil belki insani açıdan kabul edilemez saldırılara karşı refleks sadece sözlü olmaması gerekir. Refleks sadece sözlü olduğu zaman İşte Netanyahu gibi politikasını, siyasetini, seçimleri saldırı üzerine kuran ve bunun desteği aldığı zaman bunların saldırı oranları artacaktır. Bu yönden aslında meseleye bakmak.
Sayın Abdullah Kavan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen haftanın bir diğer önemli olayı da İran ile Arabistan'ın ilişkilerin yeniden canlandırılması için anlaşmasıdır. Bu anlaşma Çin'in arabuluculuğuyla ve Pekin'de yapıldı. İran ile Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerini yeniden canlandırmıştır ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yayımlanan resmi bildirisinde de belirtildiği gibi iki ülkenin önümüzdeki 2 ay içinde büyükelçiliklerini yeniden açması bekleniyor.
İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 2016 yılında Riyad tarafından kesildi. Riyad'ın ilişkileri kesmek için bahanesi bu ülkenin Tahran ve Meşhed'deki büyükelçiliğine ve konsolosluğuna düzenlenen saldırıydı. Bu saldırı İran İslam Cumhuriyeti tarafından kınandı. Arabistan'ın İran aleyhindeki eyleminin temel nedeni Riyad'ın o dönemdeki dış politika yaklaşımıydı. 2015'ten 2021'e kadar Arabistan'ın dış politikası saldırgan bir yaklaşıma sahipti. Bu yaklaşım özellikle bu yıllarda İran İslam Cumhuriyeti ve müttefiklerine karşı takip edildi. Hatta Arabistan, Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı politikasının önemli bir parçasıydı.
2021 yılından itibaren Riyad ile Tahran arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için adımlar atıldı ve Irak'ın eski devleti iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. İran ile Arabistan temsilciler arasında 5 tur müzakere Bağdat'ta gerçekleştirildi. İki ülke yetkilileri ilişkilerin yeniden canlandırılması gerekliliğini açıkça vurguladılar ve nihayet Çin'in arabuluculuğuyla Pekin'de taraflar anlaşmanın canlandırılması bildirisini imzaladılar.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in son zamanlarda Pekin'e yaptığı yolculuk ve Çin Cumhurbaşkanı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Ali Şemhani, Cumhurbaşkanı yolculuğu sırasındaki anlaşmaları takip etmek amacıyla Tahran-Riyad arasındaki konuların nihai çözümü için geçtiğimiz pazartesi gününden beri Suudi mevkidaşıyla Pekin'de yoğun müzakereler başlattı ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ile Suudi mevkidaşı arasında Pekin'de birkaç gün süren yoğun müzakerelerin ardından Cuma günü Pekin'de devrim liderinin temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin ve Suudi Arabistan'ın Danışman Bakanı ve Bakanlar Konsey Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mossad bin Muhammed el-Eyba'nın ve Çin Halk Cumhuriyet Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin siyasi bürosu üyesi ve partinin Dışişleri Merkez Komisyonu Bürosu Başkanı ve Devlet Konsey Üyesi Wang Yi'nin imzalamasıyla Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması hakkında üçlü bir bildiri yayımlandı.
İran ile Suudi Arabistan anlaşmasının duyurulması bölgede geniş çaplı bir memnuniyetle karşılaştı. Ve hemen hemen tüm Arap ülkeleri bu anlaşmayı sıcak karşıladılar. Çünkü bu anlaşmanın Arap ülkeleriyle İran arasındaki ilişkilere de olumlu etkisi olacak ve hatta Yemen aleyhindeki savaşın bitmesine de yol açabilir. Guardian'ın siyasi sekreteri Patrick Wintour şöyle dedi. İki ülke arasındaki anlaşmanın bu savaşa son vermek için olumlu sonuçları olabilecek. İran'ın eski Arabistan Büyükelçisi Muhammed Rıza Nuri Şahruri de bu konuda Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret ederek şöyle dedi. İran ile Arabistan birçok alanda ortak çıkarlara sahip iki komşu Müslüman ülkedir. Bu iki ülke birbiriyle işbirliği yaparsa bölgesel ve küresel alanlarda etkili olabilirler.
İran-Arabistan anlaşmasının en büyük kaybedeni Amerika ve İsrail'dir. İran, Çin ve Arabistan'ın Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik anlaşmaya ilişkin ortak bildirisinin yayımlanmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü medyasal bir tepkide Washington'un iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geri döndüğüne dair raporlardan haberi olduğunu vurguladı.
Sözcü Amerika'nın Yemen'deki savaşın son bulması ve Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Amerikalı yetkililerin bu tutumu bazı analistlerin Tahran ile Riyad'ın son zamanlarda ilişkileri normalleştirmek için kararının Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına ve isteğine aykırı olduğuna ve halen bölge ülkelerini çatıştırma ve Amerika'nın bölgedeki varlığını haklı göstermek için özellikle İranofobinin Amerikalıların çıkarına olduğuna inandıkları bir sırada sergilenmektedir.
İlişkilerin yeniden başlaması için Tahran ile Riyad arasındaki son zamanlardaki anlaşma, İsrail yetkililerinin sert tepkisiyle karşılaşmıştır. İranofobi politikası doğrultusunda bölge ülkelerinin kendi güvenliğini İran karşısında korumak için Abraham Antlaşması çerçevesinde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek ve bu rejime sığınmak zorunda olduğunu aşılamaya çalışan Siyonist rejimin çıkarlarına aykırı olduğuna inanıyorlar. Siyonist rejimin eski başbakanı Yair Lapid, İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmaya tepki olarak bu anlaşmanın Siyonist rejim için tam bir başarısızlık olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Belarus arasındaki birçok ortaklığa işaretle Amerika yaptırım altındaki ülkelerin işbirlikleriyle bu taktiği yok etmeleri gerektiğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptılar. İran ve Belarus Cumhurbaşkanları toplantıları ve istişarelerin oturum aralarında İranlı şirketlerin bilgi temelli yetenekler ve başarıları sergisini ziyaret etti. Rusya, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. İran Yargı Erki Başkanı ülkede 80 bin kişinin son af kapsamına alındığını ve bu sayının artabileceğini belirtti. Siyonist Rejim Başbakanı kendisini ve eşini Ben Gurion havaalanına nakletme aldatmacısı bu rejimin hava kuvvetlerini kızdırdı. Sana Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'le doğrudan müzakereler için bir heyet hazırladığını bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82, ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.